Ayrım 13, sayfa 121. Şahika, A.J. Cronin. İkinci hasta nistagmus için rapor istedi. Üçüncüsünün raporu bronşit, dördüncüsünün çıkık dirsekti. Andrew merakla ayağa kalktı. Rapor isteyenlerin muayeneleri uzun sürmüştü. Kapıya doğru giderek, "Daha kaç kişi rapor istiyor? Lütfen ayağa kalksınlar." Dışarıda hemen hemen 30 kişi bekliyordu. Hepsi birden ayağa kalktı. Andrew bir an düşündü. Eğer hepsini muayene edecek olursa günün hepsini verecekti ki bu imkansızdı. İstemeye istemeye bu ilgi çekici muayeneleri başka bir sefere bırakmaya karar verdi. Böyle olduğu halde son hastanın raporunu verdiği zaman saat 10:30'du. Tam ayağa kalktığı sırada içeri orta boylu, kırmızı yüzlü ve küçük kırlaşmış sakalı olan bir adam girdi. Kavga edecek gibi hafifçe öne doğru eğildi. Üzerinde kadife pantolon ve tweed bir ceket vardı. Cepleri pipo, mendil, elma ve lastik bir sonda ile şişmişti. Odaya kendisiyle beraber ilaç ve ağır bir tütün kokusu doldu. Andrew, daha adam kendisini tanıtmadan onun Doktor Urquhart olduğunu anladı. Urquhart genç adamın elini bile sıkmadan konuşmaya başladı. "Bey adam, 2 gündür nerelerdeydin? Senin işlerini ben yaptım. Neyse zararı yok. Bir daha bundan bahsetmeyiz. Allah'a şükür ki sıhhattasın. Pipo içer misin?" "Evet." "Ayla, keman çalmasını bilir misin?" "Hayır." "Ben de bilmiyorum. Fakat çalındığı zaman tempo tutabilirim. Porselen koleksiyonu yapıyorum. Bu yüzden ismim bir kitaba bile geçti. Bir gün evime geldiğinde gösteririm. Evim muayenehanenin tam yanındadır. Dışarın çıktığın zaman görürsün. Hadi şimdi gel de Gecle tanış. Kendisi şeytanın biridir. Fakat kimseyle geçinemediğini kendisi de bilir." Andrew, Urquhart'ın peşinden bekleme odasına geçerek dispansere girdi. Genç adamı soğuk bir şekilde selamladı. Uzun boylu, zayıf, ölü gibi sarı benizli bir adamdı. Siyah saçlarının üst kısımları dökülmüştü. Aynı renkteki sakalı yüzünü çepeçevre sarıyordu. Üzerindeki alpaka ceket, aldığı ilaçlarla zinde kalmasına rağmen sıska bileklerini ve çökmüş olan kürek kemiklerini daha fazla meydana çıkartıyordu. Üzgün ve yorgun bir havası vardı. Andrew içeri girdiği zaman son müşterisine içinde ilaçlar olan bir kutuyu sanki fare zehiriymiş gibi fırlattı. "İster al ister alma, zaten öleceksin." der gibi bir hali vardı. Urquhart, Andrew eczacıyla tanıştırdıktan sonra, "Evet, artık Geç'le tanıştım. Sana önceden haber vereyim. O bir Hint yağına, bir de Charles Brodlow'a inanır. Başka hiçbir şeye inanmaz. Bana sormak istediğim bir şey var mı?" "Bugün imzaladığım raporları merak ediyorum. Hastalardan bazıları bana çalışabilir gibi geliyor." "Selefiniz Leslie onları rapora alıştırmıştı. Zaten o bir hastayı 5 saniyede muayene ederdi. Muayeneyi kısaltsa da onun için bir zararı yoktu. Maksat hastayı memnun edebilmekti." "Peki herkes kendilerine sigara dağıtır gibi rapor veren doktor hakkında sonra ne düşünür?" Urquhart Merson'a baktı, sonra açıkça konuştu. "Yaptığın işe dikkat et. Eğer imza etmezsen senden yüz çevirebilirler." Geç ilk defa söze karıştı. "Hiçbirinin bir şeyciği yok. Merak etme, hepsi sağlam." Andrew bütün gittiği muayenelerde bu rapor işini düşündü. Hastaları dolaşması etrafı iyi bilmediği için zor oluyordu. Bu yabancı sokaklarda bazen aynı yerden 2 defa geçiyordu. Hastaların çoğu Tom Kettles'ın söylediği gibi Mardi tepesindeydi. Evlere giden dik yokuşu tırmanmaya mecbur oluyordu. Buna rağmen kararını vermişti. Muayene etmeden kimseye uydurma rapor vermeyecekti. Akşam muayenehanesine döndüğünde kaşları arasındaki çizgiler endişe kadar azim de ifade ediyordu. Kalabalık sabahkinden fazlaydı. İlk hasta içeri girdi. Bu şişman bir adamdı. Ağır bir şekilde bira kokuyordu. Ömründe çalışmadığı halinden belli olan adam 50 yaşlarındaydı. Küçük gözleri Andrew'a doğru parlıyordu. Daha hastalığının ne olduğunu söylemeden rapor dedi. Niçin? Nystagmus. Elini uzattı. Adım Jenkin. Ben Jenkin. Adamın sözleri üzerine Andrew öfkeyle baktı. Şöyle bir bakışı bile Jenkin'de nystagmus olmadığını anlamasına yetti. Gecin imalı sözlerinden ayrı olarak bu maden işçilerinin nystagmus adı altında şirketten tazminat koparttıklarını anladı. Onun için gelirken dinlenme aletini de getirmişti. Kendinden emin olarak hastaya emretti. Soyunun. Bu sefer sormak sırası Jenkin'deydi. Niçin? Sizi muayene edeceğim. Ben Jenkin şaşkın bir halde ağzı açık kaldı. Hatırladığına göre Leslie'nin 8 yıllık çalışması sırasında bir defa bile muayene olmamıştı. Aksi bir suratla isteksizce ceketini, atkısını, kırmızı beyaz çizgili gömleğini çıkarttı. Şimdi adamın kıllarla örtülü göğsü iyice gözüküyordu. Andrew dikkatle muayenesini yaptı. Bilhassa gözün A tabakasını elindeki küçük elektrikli lambayla iyice gözden geçirdi. Sonra sertçe giyinin dedi. Oturarak kalemini aldı ve bir rapor yazmaya başladı. İhtiyar Ben homurdandı. Ben senin rapor vereceğini zaten biliyordum. İkinci hasta gelsin lütfen. Jenkin saldırarak Andrew'un elinden pembe kağıdı kaptı. Semiş'le muayenehaneden dışarı fırladı. Fakat 5 dakika geçmemişti ki yüzü bembeyaz olmuş bir boğa gibi bağırarak geri geldi. Hastaları iterek kendisine yol açmaya çalışıyordu. Haykırmaya başladı. Bakın bakın ne yazmış. Bırak da içeri girelim. Bu ne demek? Çabuk söyle. Andrew raporu yalandan okudu. Kendi el yazısıyla şunlar yazılıydı. Ben Jenkin, bira iptilasından dolayı hastadır. Fakat işine devam edebilir. İmza A. Manson. Andrew sordu. Ne olmuş yani? Nystagmus için rapor istiyorum senden. Bizimle dalga geçemezsin. Tam 15 yıldır nystagmus hastalığı var bende. Artık hastalığın geçmiş. Açık kapının önünde büyük bir kalabalık birikmişti. Yan odadan Urquhart'ın gecin başlarının merakla dışarıya uzandığını fark etti. Jenkin haykırdı. Bana bak, son defa söylüyorum. Nystagmus için rapor veriyor musun, vermiyor musun? Andrew haykırdı. Hayır, vermiyorum. Çabuk, seni atmadan defol buradan. Ben'in göbeği havaya kalktı. Sanki Andrew'u dövecekmiş gibi bir hal takındı. Sonra gözlerini yere indirdi. Tehditler savurarak muayenehaneyi terk etti. O anda genç dispenserden çıkarak Andrew'a yaklaştı. Ellerini acayip bir şekilde ovuşturuyordu. Kovduğun adamın kim olduğunu biliyorsun değil mi? Ben Jenkin'dir. Oğlu kurulan önemli üyelerindendir. Jenkin olayının akisleri çok genişledi. Haber Manson'ın hastaları arasında hızla yayıldı. Bazı kimseler genç adamın bu şekilde davranmasına sevinmişti. Fakat çoğunluk Ben'in tarafını tutuyordu. Bilhassa hastalık adı altında tazminat alanlar yeni doktorun aleyhindeydi. Andrew muayenelere gittiği zaman kendisine fena bakışların yöneldiğini hissediyordu. Fakat geceleri muayenehanede herkesin gözünden düştüğü için daha feci bir durumla karşılaşıyordu. Bölge asistanlar arasında bölüşülmesine rağmen işçiler istedikleri doktoru seçmekte serbesttiler. Her işçinin bir kartı vardı. Bu kartı başka bir doktora vermekle diğerinden vazgeçmiş oluyordu. İşte bu haince durum Andrew'un da başına geldi. O hafta her gece Manson'ın hiç görmediği kimseler muayenehaneye geliyor, bazısı da sırf yüzünü görmemek için karılarını göndererek kartlarını geri istetiyorlardı. Kartları masanın üzerindeki kutudan çıkartmak ona dayanılmaz bir acı veriyor, gururunu kırıyordu. Her kartın geri verilmesiyle maaşından 10 şilin azalıyordu. Cumartesi akşamı Urquhart onu evine davet etti. Bütün hafta boyunca yüzünde kendini haklı çıkartmaya çalışan bir ifadeyle 40 yıllık tecrübesinde ne kadar haklı olduğunu gösteriyordu. kendi yaptığı birçok keman duvarlara asılmıştı. Fakat bunlar kusursuz porselen koleksiyonuyla kıyaslanamazdı. Bu çok zengin koleksiyonda Spot, Wedgwood, Crown Derby ve hepsinden kıymetlisi Swansea vardı. Tabaklar, bardaklar, kaseler, fincanlar evin bütün odalarını dolduruyordu. Hatta Urquhart'a uygun bir yer olarak gözüken tuvalete bile konmuştu. Porselen, Urquhart'ın hayatının en büyük tutkusuydu. Bu porselenleri toplamakta çok kurnazca hareket ederdi. Hangi hastanın evinde bir porselen görse hemen gider gözlerini, ev sahibi fark edinceye kadar ondan ayırmazdı. Sonunda iyi kalpli ev sahibi kadın, "Doktor, o parçaya çok baktınız. Bunun sebebini anlayamıyorum fakat onu size hediye ediyorum," derdi. Bunun üzerine Urquhart önce itiraz eder fakat sonra hediyeyi kabul ederek oradan ayrılırdı. İhtiyar adam kasabanın ünlü bir kişisiydi. Yaşının 60 olduğunu söylemesine rağmen 70 yaşında gösteriyordu. Fakat dinçti. Hastalarını görmek için uzak yerlere bile yürüyerek giderdi. Hastalarını inandırmak için en korkunç yeminleri ederdi. Yine de bir kadın kadar nazikti. 11 sene önce karısı öldüğünden beri kendi başına yaşıyor, konserve yemeklerle beslenmeye çalışıyordu. Bu gece koleksiyonunu kıvançla Andrew'a gösterirken ansızın üzgün bir halde konuşmaya başladı. "Bey adam, ben senin hastalarını istemiyorum. Benim zaten yeteri kadar var. Eğer durmadan bana gelip başımı şişirirlerse ne yapabilirim? Doğum muayenehanesi çok uzak. Oraya gidemezler." Andrew kızardı. Söyleyeceği hiçbir şey yoktu. Urquhart devam etti. "Çok dikkatli olmalısın. Biliyorum, biliyorum. Ben de bir zamanlar gençtim. Her şeyi düzeltmek istiyordum. Fakat daha dikkatli olmalısın. Harekete geçmeden önce etrafı kontrol etmelisin. Hadi iyi geceler oğlum. Bayan Mann sana çok selamlar." Andrew kulaklarında Urquhart'ın sözleri çınlarken daha dikkatli olmak için uğraşmasına karşılık yeni bir felaketle karşılaştı. Pazartesi günü Thomas Evans'ın evine gitti. Abrillo kömür madeninde çalışan Evans bir çaydanlık dolusu kaynar suyu sol koluna dökmüştü. Bu ciddi bir yanıktı ve geniş bir bölgeyi kaplıyordu. Bilhassa bilek kısmı çok feci bir durumdaydı. Andrew oraya vardığı zaman kaza sırasında civarda bulunan bölgenin hasta bakıcısının yanığı sarmış olduğunu gördü. Andrew kolu dikkatle muayene etti. Sargının pisliğinden dolayı duyduğu korkuyu gizlemeye çalışıyordu. Üzerinde gazete kağıdından tupa yapılmış bir şişe karın yağı gözüne ilişti. İçindeki mikropların kaynaştığını kolayca görebiliyordu. "Hemşire Lloyd iyi sarmış değil mi doktor?" Evans koyu renk gözlü, çok sinirli bir gençti. Yanında duran karısı Andrew'u dikkatle süzüyor, görünüşte ondan pek hoşlanmışa benzemiyordu. Andrew büyük bir gayretle cevap verdi. "Böyle düzgün sargılara ender olarak rastlarım. Daha bu ilk sargı. Şimdi biraz pikrik asidi kullanacağız. Antiseptiği çok çabuk kullanmazsa yaranın iyice açılacağını biliyordu. Ondan sonra bileğin Allah yardımcısı olsun." Andrew kolu dikkatle ve acıtmadan temizlerken iki genç kuşkuyla kendini seyrediyordu. Manson kolun üzerine sulandırılmış asit pikrik sürdü. "Tamam, nasıl hissediyorsun şimdi?" "Nasıl olduğunu bilmiyorum. Kolumun iyi olacağına emin misiniz doktor?" Andrew onu inandırmak ister gibi gülerek cevap verdi. Evden ayrılmadan bölgenin hemşiresine kısa bir not yazdı. Onun duygularına saygı göstermek ve anlayışlı olmak için kendini zorladı. Fevkalade yapılan tedaviden dolayı teşekkür etti ve yaranın mikrop kapmaması için asit pikrik pansumanına devam etmesini rica etti. Sonra zarfı dikkatlice kapattı. Ertesi gün geldiğinde pikrikli sargının ateşe atılıp kolun yeniden karon yağı ile sarılı olduğunu gördü. Hemşire kendisini kavga etmek için bekliyordu. Doktor, lütfen bu yaptıklarınızın sebebini söyler misiniz? Size yaptığım yardım yetmiyor mu? Hasta bakıcı iri yarı, orta yaşlı bir kadındı. Saçları karmakarışık, yüzü yorgun ve sinirliydi. Göğsünün çok sık inip kalktığından güçlükle konuşuyordu. Andrew bir an için burkulduğunu hissetti. Fakat kendini tuttu ve gülümsemeye çalıştı. Bayan Lloyd, beni yanlış anlamayın. En iyisi bunu sizinle ön odada konuşalım. Hemşire kızarak gözlerini Evans'lara çevirdi. Evin küçük kızı annesinin eteklerine sarılmış bir halde korkuyla kendilerini seyrediyordu. Hayır, burada konuşalım. Saklayacak bir şeyim yok. Ben vicdan sahibi bir insanım. Everall'da doğdum, büyüdüm, burada okula gittim, evlendim, çoluk çocuk sahibi oldum. Kocamı burada kaybettim. 20 yıldan beri de bölgenin hasta bakıcısı olarak çalışıyorum. Şimdiye kadar hiç kimse bana yanıklarda karun yağı kullanmamamı söylemedi. Andrew rica eder gibi konuştu. Dinleyin beni hemşire. Karun yağı belki yanıklarda kullanılabilir. Fakat burada derinin büzük kalma tehlikesi var. Onun için benim söylediğim şekilde pansuman yapmanızı istiyorum. Bu ilacı ilk defa olarak duyuyorum. Doktor Örgehart bunu kullanmaz. Ben daha çalışmaya başlayalı bir hafta bile olmamış birinin yeni moda fikirlerini aldırmam. Andrew'un boğazı kurumuştu. Bu kavga bile edilemeyecek kadar tehlikeli kadının evden eve gidip aleyhinde konuşacağını düşündükçe kendini zayıf buluyor ve titriyordu. Fakat hastasının eski moda bir usulle tedavi edilmesine asla izin vermeyecekti. Yavaş bir sesle konuştu. Eğer siz pansuman yapmazsanız ben sabah akşam gelir kendim yaparım. Öyleyse yapın, bana ne? İnşallah Tom Evans buna dayanır. Kadın hemen dışarı fırladı. Andrew derin bir sessizlik içinde sargıyı yeniden açtı. Hemen hemen azmış olan yarayı temizleyip sarmak için yarım saat kadar uğraştı. Evden ayrılırken o akşam saat 9'da yeniden geleceğini söyledi. Akşam muayenesine gidince ilk gelen Bayan Evans oldu. Yüzü bembeyazdı. Korku dolu koyu gözlerini Manson'unkilerden kaçırarak kekeledi. Doktor, sizi rahatsız etmek istemezdim fakat Tom'un kartını alabilir miyim? O anda Andrew'un vücudunu bir umutsuzluk dalgası yalayarak geçti. Hiç sesini çıkartmadan kalktı, Tom'un kartını bularak kadına uzattı. Eminim anlamışsınızdır doktor. Bir daha gelmeyecek misiniz? Evet, Bayan Evans, anlıyorum. Kadın kapıya doğru yürürken Manson kendini zorlayarak sordu. Yine karın yağını mı kullanıyorsunuz? Bayan Evans önce yutkundu, başını salladı, kapıyı açarak dışarı çıktı. Her zaman Vale Weave'e hızlı hızlı giderken Andrew muayeneden sonra bezmiş bir halde yola koyuldu. İlmi bir metotla kazanacağı zafer şimdi ona çok uzakta görünüyor. Ben namuslu mu yoksa sadece beceriksiz bir insan mıyım diye düşündü. Hayır, beceriksiz ve aptalım biriyim. Yemekte çok sessizdi. Fakat artık tamamen döşenmiş oturma odasında Kristin'le kanepede otururlarken başını genç kadının ipek kadar yumuşak göğsüne dayadı. Ah sevgilim, her şeyimizi yüzüme gözüme bulaştırdım. Kristin kendisini yatıştırmak için okşarken yaşların gözlerini yaktığını hissediyordu. Kış, karın yağmasıyla hiç beklenmediği bir sırada erkenden bastırdı. Daha henüz Ekim ortalarıydı. Everlow çok yüksek olduğu için ağaçların yaprakları bile dökülmeden karlar ve buzlarla kaplandı. Geceliğin yağmaya başlayan kar uçuşarak düşüyor ve etrafı örtüyordu. Ertesi gün Kristin ile Andrew uyandıkları zaman her yerin bembeyaz karlarla kaplanmış olduğunu gördüler. Birkaç küçük tay bahçenin yanındaki çitte buldukları delikten girerek arka kapının önünde biriktiler. Bu küçük yaratıklar Everlow'un çayırlarla örtülü yüksek tepelerinde insanlardan kaçarak avare dolaşırlardı. Fakat karlı hava ve açlık şimdi onları şehrin dış mahallelerine getirmişti. Kristin bütün kış boyunca bu küçük tayları besledi. Önceleri ürkerek genç kadından kaçmışlar, fakat sonunda elinde bile yiyecek kadar ileri gitmemişlerdi. Hele işlerinde en küçüğü onun arkadaşı oldu. İsmini Darky koydukları bu siyah tüylü yaramaz bakışlı yaratık küçücük bir yavruydu. Taylar her çeşit şeyi yiyorlardı. Ekmek parçaları, elma ve patates rendesi, hatta portakal kabuğu bile. Bir defasında Andrew alay olsun diye Darky'ye boş bir kibrit kutusu uzattı. Darky bunu büyük bir gürültüyle çiğneyerek midesine indirdi. Sonra da sanki lezzetli bir börek yemiş gibi dudaklarını yaladı. Gerçi fakirdiler, birçok sıkıntılara katlanıyorlardı. Fakat yine de mutluydular. Manson cebinde sadece bir peni olmasına rağmen Edmonton'a olan borcunu hemen hemen ödemiş, eşyaların taksitini bitirmişti. Kristin bütün tecrübesizliğine rağmen iyi bir ev kadınıydı. O civarda oturan bir madencinin kızı olan Jenny, haftada aldığı birkaç şilin için her gün geliyor, Kristin'e yardım ederek evi temizliyordu. Odalardan dördü hala eşyasız bir halde kilitli duruyordu. Akşamları uzun bir günün sonunda yorgun olarak dönen Andrew, genç kadının hazırladığı sıcak ve nefis yemeklerle çabucak kendine geliyordu. Genç adamın işi gerçekten zordu. Buna sebep hastalarının çokluğu değildi. Fakat en çok yağan kar, bölgenin yüksek tepelerinde oturan hastalara gidip gelmek ve evler arasındaki uzaklık Andrew'u çok yoruyordu. Karlar eridiği zaman bu ziyaretler daha da güçleşiyordu. Çoğu zaman pantolonunu su içinde kaldığından Kristin ona bir çift tozluk almıştı. Akşamları bitkin bir halde koltuğa çöktüğü zaman genç kadın terliklerini veriyor, çömelerek önce tozluklarını, sonra da botlarını çıkarıyordu. Bunu bir görev olarak değil, ona karşı olan aşkını göstermek için yapıyordu. Bölgenin halkı hala şüpheci ve inatçı davranıyordu. Abrevlow'da akrabalar arasında evlilik çok yaygın olduğu için, Jenkins'in kalabalık olan akrabaları Andrew'a karşı sıkı bir düşman grubu olarak birleşmişti. Hasta bakıcı Lloyd'la açıkça ve şiddetle onun düşmanıydı. Gittiği evlerde genç adamı kötülüyor ve söyledikleri civarda oturan birçok kadın tarafından dinleniyordu. Delikanlı bundan başka durmadan artan öfkesiyle mücadele etmek zorunda kalıyordu. Doktor Lillewelyn kendisini sık sık anestezi için çağırıyor, Andrew ise anestezi yapmaktan nefret ediyordu. Bu iş özel bir dikkat ve kendisinin asla sahip olmadığı yavaş ve ölçülü bir karakter istiyordu. İlk başlarda kendi hastalarını anestezi yapmaktan kaçınmıyordu. Fakat sonunda haftada 3 gün hiç görmediği vakalar için çağrılınca başkasının yapacağı işin kendisine yüklendiğini anladı. İşini kaybetmek korkusu buna karşı koymasına engel oluyordu. Bir Kasım günü Kristin kocasının üzgün olduğunu anladı. O gece Andrew, karısını selamlamadan kayıtsızca içeri girdi. Kristin bunun sebebinin ne olduğunu soramayacak kadar onu seviyordu. Alnındaki derin çizgilerden genç adamın ummadığı bir felaketle karşılaştığını kolayca anlayabiliyordu. Yemek sırasında hiçbir şey sormadı. Daha sonra ateşin karşısına oturarak dikişiyle meşgul oldu. Andrew yanına oturarak piposunu içmeye başladı. Fakat ansızın konuşmaya başladı. Chris seni sızlanıp rahatsız etmek istemiyor. Her gece içini genç kadına dökmek onu ferahlatıyordu. Fakat Kristin, Manson devam ederken gülümsedi. Hastaneye ilk gidişimizi hatırlıyorsun değil mi? Orayı ne kadar çok sevdiğimi ve elime geçen fırsatla ne kadar iyi işler yapacağımı hatırlıyor musun? Bunun hakkında çok defa uzun uzun düşünmüştüm değil mi sevgilim? Küçük Abrevlow Hastanesi için ne kadar büyük ideallerim vardı. Evet biliyorum. Kendimi hiçbir zaman aldatmak istemem. Orası Lillewelyn'in avucunun içinde. Kristin ilgilenmiş gözlerle sessizce bakıyordu. genç adamın anlatmasını bekledi. Bu sabah bir hastam vardı. Antrasit frezecilerden biri. Adam zatüre olmuş. Sana onların ciğerleriyle ne kadar ilgilendiğimi daha önce de söylemiştim. Bunların ciğerleri geniş bir inceleme sahası kaplıyor. Kendi kendime hastane kayıtlarına ve grafiklerine geçecek önemli bir durum diye düşündüm. Hemen Lily Wayne'e telefon ederek hastayı kendisinin de görmesini rica ettim. Bu suretle adamı hastaneye yatırabilecektim. Biraz sonra Lily Wayne otomobiliyle geldi. Bütün muayene sırasında gayet nazikti. Hakikaten mesleğini en küçük noktasına kadar biliyordu. Senin anlayacağın mükemmel bir adam. Muayene bittikten sonra teşhisimin doğru olduğunu söyledi. Adamın hastaneye yatırılmasına razı oldu. Tabii ben de teşekkür ederek bu hastalık için hastaneye gelirsem ne kadar çok faydalanacağımı söyledim. Lily Wayne beni dostça ve nazikçe şöyle bir süzdü. Oraya kadar yorulmana gerek yok Manson. Ben onunla ilgilenirim, dedi. Sonra tozluklarıma bakarak ilave etti. Biz asistanların altı çivili botlarla koğuşlarda dolaşıp gürültü yapmalarını istemeyiz. Sanki onun söylediklerini ne diye tekrar ediyorum. Söylediklerinin manasını çok iyi anlıyorum. Ben sırılsıklam olmuş yağmurluğum ve kirli botlarımla hastaları muayene etmeye, yalnız madencilerin mutfaklarına gidebilirim. Fakat işine geldi mi beni eter koklatmam için çağırıyor. Telefonun çalmasıyla sözleri yarıda kaldı. Kristin Andrew'a sevgiyle baktıktan sonra ayağa kalktı. Manson genç kadının konuştuğunu duyuyordu. Biraz sonra karısı çekinerek döndü. Doktor Lily Wayne telefon ediyor. Çok üzgünüm sevgilim. Yarın saat 11'de seni anestezi için istiyor. Manson hiçbir şey söylemedi. Bitik bir halde başı yumruklarının arasında sessizce durdu. Kristin mırıldanarak sordu. Ne söyleyeyim sevgilim? Cehennemin dibine kadar yolu olduğunu söyle. Sonra eliyle alnını ovuşturarak konuştu. Hayır hayır. Saat 11'de orada olacağımı söyle. Acı acı gülümsedi. Tam 11'de. Genç kadın dönüşünde ona bir bardak sıcak kahve getirdi. Bu Andrew'u yatıştırmak için yaptığı kurnazca bir hareketti. Kahvesini içerken soğuk bir şekilde gülümsedi. Chris, seninle burada çok mutluyum. Bir de işlerim iyi gitse, herhalde Lily Wayne'in bana garezi yoktur. Bu Londra'daki büyük hastanelerde de böyle. Fakat Chris niçin bu şekilde davranıyorlar? Bir doktor hastayı hastaneye yatırınca ondan uzak kalıyor. Üstelik hastasını da kaybediyor. Bu çok yanlış bir şey. Sanki kendi derdimiz yetmiyormuş gibi ne diye konferans çekiyorum bilmem ki. Karşılaştığım güçlüğün birisini düzeltmeye çalışırken bir yenisi çıkıyor. Halimiz ne olacak bilmem ki. O hafta sonu evlerine hiç ummadıkları bir ziyaretçi geldi. Akşam üzeri geç vakit Kristin'le yatmaya giderken ansızın kapı çalındı. Gelen derneğin sekreteri Owen'dı. Andrew'un yüzü sarardı. Üzüntüyle geçen aydan sonra sekreterin ziyaretini fena bir habere yormuştu. Acaba kurul istifa etmesini mi istiyordu? Yoksa Kristin'le beraber sokağın ortasına mı atılacaktı? Sekreterin zayıf ve çekingen yüzüne bakarken kalbinin sıkıştığını hissediyordu. Fakat Owen'ın sarı bir kartı kendisine uzatmasıyla ferahladı. Doktor Manson, bu kadar geç vakit sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Büroda bu saate kadar çalışmak zorunda kaldım. Muayenehanenize uğrayacak zaman bulamadım. 13. ayrımın sonu. Sayfa 133.